Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bir süre ara verdikten sonra yeniden Yakamoz'la karşınızdayım. Programın yapımcısı, sahibi, Ahval yazarı Cengiz Aktar karşımda. Cengiz Bey hoş geldiniz.
Bulduk, günaydın Gülten.
Günaydın, bir süre ara vermiştik ama Türkiye gündemi hiçbir zaman ara vermiyor biliyorsunuz. Tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan Covid-19, sokağa çıkma yasakları, diğer taraftan erken seçim tartışmaları, camide Sia Bello ya da Bella Ciao şarkısının dinletilmesi, ardından da CHP'li bir ismin önce gözaltına alınıp ardından tutuklanması. Hayli yoğun bir gündemle ilerliyoruz. İsterseniz bu en son tartışmadan başlayalım. Türkiye'de dini hassasiyetleri kaşımak siyasetin en sevdiği meselelerden bir tanesi. CHP'nin o meşhur camileri ahıra çevirdiler, CHP'ye atfedilen, yıkılan ve daha çok İslami çizgideki görüş tarafından kullanılan retorik yeniden hortlatılmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
Herhalde Türkiye'nin epeydir. Yani herhalde 2011'den bu yana diyebiliriz aşağı yukarı. Ciddi bir şeyi tartıştığını söylemek mümkün değil Gülten. Türkiye hep ıvır zıvır işlerle ve iktidarın, rejimin iktidarı elinde tutan Erdoğan ailesinin ihtiyaçlarıyla, hezeyanlarıyla, hesaplarıyla yatıp kalkıyor. Aslında Türkiye'nin gündemi bu. Yani Türkiye'nin gündemi falan yok. Yani mesela Türkiye'de bir örnek vereyim. Türkiye bugün Suriye'de işgalci bir devlet. Tamam. Türkiye'de bunu konuşan var mı? Bu kadar mühim, bu kadar ciddi, bu kadar vahim bir konuyu Türkiye'de tartışan, yani rejim dışında muhalefet sözüm ona içerisinde belki HDP'yi tenzih etmek lazım. Ama geriye kalan partiler ve parti dışında kamuoyunda böyle bir tartışma var mı? Yok. Türkiye kendi içine kapanmış vaziyette son derece süfli, lüzumsuz, tamamen vakit kaybı anlamına gelen bir takım şeyleri tartışıyor ve bunu siyaset zannediyor. Bir kere burada bir temel bir sorun var Gülten. Yani Türkiye inanılmaz bir vakit kaybı. Yani Türkiye 21. yüzyılını harcıyor aslında. Bozuk para gibi harcıyor. Yani korkunç bir işsizlik var Türkiye'de mesela. Bu Covid'le de alakası yok bunun. Yani Covid işleri çok daha derin, ciddi hale getirdi. Çok daha gözle görülür hale getirdi. Ama işsizlik hep vardı. Ve genç işsizliği mesela Türkiye'de devasa bir işsiz, güçsüz, vasıfsız ve hiçbir istikbali olmayan bir kitle var. Kim konuşuyor bunu? Kimse konuşmuyor. Yani bir milyonlarca atıl genç var Türkiye'de. Ya bunlar hiç ne çalışıyorlar, ne okuyorlar, ne bir şey biliyorlar, ne istikballeri var. Yani tehlikeye bakar mısın? Bunlar Türkiye'nin 21. yüzyıldaki geleceği, öyle mi?
Yani. Ama yine de iktidar daha fazla çocuk çağrısı yapıyor. Yani 18 yıldır bu çağrıda bir değişiklik yok. Sayı 3'tü 4'e çıktı. Bu çelişki
cehaletle açıklanır. Başka neyle açıklanır? Yani bunun bir kere insanlar başlarındaki yöneticiler çocuk yap veya çocuk yapma dedikleri için çocuk yapar veya yapmaz diye bir şey yok. Yani onlar kendi bütçelerini hesaplarlar insanlar ve ona göre çocuk yaparlar. Umumiyetle bu böyledir ve nitekim bütün bu çağrılara rağmen, madem o konuya girdik, bir bilgi vereyim. Türkiye'nin
doğum oranı mı düşüyor?
doğum oranı, kat sayısı düşüyor. Yani demek ki Tayyip Erdoğan'ın çocuk yapın, çocuk yapın diye tepinmesinin...
Ters tepiyor.
Tabii ki. İnsanlar o kadar da aptal değil. Çünkü o yaptığı çocuğa bakması mümkün değil yani. Kendini besleyemiyor. Çocuğu nasıl besleyecek? Okuldan falan vazgeçtim zaten. Dolayısıyla yani Türkiye böylesine afaki, lüzumsuz, tehlikeli işlerle vakit kaybediyor aslında. Ya bir mesela başka ülkelere bakıyoruz. Yani yurt dışına, bir civar ülkelere bakıyoruz falan. Böyle tartışmalar yok. Her yerde var tabii böyle lüzumsuz tartışmalar ama Türkiye'de sadece lüzumsuz tartışmalar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi denilen ana muhalefet partisinin ya şu son birkaç senedir ciddi bir muhalif çıkışı oldu mu Allah aşkına? Olmadı. Yok. Ha bugün işte yok işte Dombra çalınırken neredeydiniz diyor parti sözcüsü. Faik Öztrak. İşte o kadıncağızı içeri aldılar, tutukladılar. Abuk sabuk böyle millet bunlarla uğraşıyor. Sosyal medya, gazeteler ve tabii sorunlar çığ gibi büyüyor ve şimdi Covid sonrası işte artık o rakamları talimatla indiriyorlar herhalde. Bitti diyecekler günün birinde. Bütün hesapları o bence. Yani Türkiye'yi turizme açmak. Beyhude tabii. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Bir de ayrıca tabii Türkiye çok pahalı. Bunu da unutmamak lazım. Türkiye'ye uçuş yok falan. Akılları sıra o rakamları artık sıfırlayıp o sıfırlama uzmanıdırlar malum. Sıfırlayıp herhalde turizme açık böylelikle bu ödemeler dengesi ve yani tam takır hazinenin hiç olmazsa yaz ayları boyunca ayakta kalmasını sağlayacak bir takım önlemler almaya çalışacaklar. Öyle anlaşılıyor.
Peki Cengiz Bey, bugün dün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz dedi. Aslında korkutan da bir açıklama çünkü bu tür açıklamaların ardından toplumun pek de yararına olmayan adımlar geliyor ki resmi gazetede gece yarısı bir karar yayınlandı ve Euro dolar gibi döviz alım satımı üzerinden alınan vergiye %5 oranında zam geldi. Bayram sonrası artık döviz mevduatı sahibi olanlar çok daha farklı bir vergi oranıyla karşılaşacaklar. Galiba hazine boşaldı ve artık tamamen toplumda arttırılmış vergilerle nasıl hazineye gelir elde ederiz düşüncesi
hemen
var.
Evet, hemen bir bilgi verelim. Yani tabii. Daha önce bu yeni değil, ikinci defa oluyor bu. Zaten bir cüzi bir vergi alıyordu zaten.
Evet.
O vergiyi arttırmış vaziyette ama şunu anlamıyor ekonomi yönetimi. Bu asla ve kata insanları döviz almaktan caydırmıyor. Bilakis yani insanlar gene almaya devam edecek. Çünkü dolarizasyon deniyor buna. Ve çünkü neden? Çünkü Türkiye'de insanların istedikleri kadar rejim şakşakçılığı yapsınlar. Rejimin iktisat politikalarına hiçbir güvenleri yok, kalmadı. Dolayısıyla isterse %20'ye çıkarsın. Bu sefer ne olacak?
Kara borsa da olacak.
Tabii. Bu sefer yani. Ne olacak? Hatta şimdi bile olur o. Yani evet. Türk lirasını çekecek adam gidecek Tahtakale'den kara borsadan döviz alacak. Bitti, bu kadar basit. Yani çünkü yok ve zaten yastık altı yapıyor artık insanlar. Çünkü bir sonraki kademeden yani bir sonraki kanun hükmünde kararname veya Cumhurbaşkanlığı kararını beklemeden mevduatlarını boşalttı çoğu zaten. Biliyorsun çektiler dövizlerini. İnsanlar paraları yastık altında saklıyor yani. İş o hale gelmiş vaziyette. Çok vahim. Yani bu yani iktisat ki rejimin yıllardır en çok böbürlendiği konudur. Yani işte, Türkiye'yi abad ettik falan. Öyle olmadığı ve bütün bugüne kadar yapan işlerin yerle bir olduğunu yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz şu sırada.
Peki aslında bu işaretler geleceğe dair, iktidarın geleceğine, Türkiye'nin geleceğine dair de bir dizi mesaj veriyor, görünüyor. En çok iktidar zorlayacak alan belli ki ekonomi, Merkez Bankası, swap yapacak, swap anlaşması yapacak başka bankalar bulamıyor. Başka ülkelerin bankaları kabul etmiyor. TL aşırı değersizlenmiş vaziyette. Yine içeride hazine bomboş. Hazine garantili projelere milyarlarca dolar aktarılmaya devam ediliyor. Ne dersiniz? Covid sonrası...
Ama Türkiye'nin swap yapabilmesi ve rahatlıkla swap yapabilmesi için yani milli para değiş tokuşu diyelim adına bir kere yani uluslararası plana alana çıktığınız andan itibaren bir şey talep ettiğinizde insanlar sizin credentials'larınıza yani neyi yapmaya kadir olup olmadığınıza bakarlar. Türkiye'de Merkez Bankası sarayın emrinde. Faizler saray tarafından indiriliyor, çıkartılıyor. Ve yani böyle bir bankaya yani batmakta olan bir Türkiye'ye adam niye iyilik yapsın ki? Yani çöpe atacak parası yok. Hele bu zamanda. Bu swap'ın ne kadar uyduruk bir şey olduğu ile ilgili pek çok haber çıktı. Onlara atıfta bulunabiliriz. Artı gerçekte ahvalde Uğur Gürses'in kendi blogunda galiba Atilla Yeşilada da bahsetti. Yani ciddi bankaların, Britanya Merkez Bankası'nın veya Japonya Merkez Bankası'nın bütün aksine dedikoduya rağmen asla bu yolun yolcusu olmadığı ortaya çıktı bir kere. Dolayısıyla ellerinde bir tek Katar kaldı. Şimdi Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası guvernörü Katar'la ilgili bir çıkış yaptı. Bu para yani Katar'dan gelecek olan 10 milyar dolar karşılığı Katar riyali bu bir kere bozdurulabilir bir para değil. Bu Londra'da bir yere yatıyor. Türkiye'de onun mukabilini yatırıyor. Bu iki ülke arasındaki ticareti desteklemek üzere düşünülmüş bir operasyon. Onun iyi güzel de Katar'la Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1.6 milyar dolar. 10 milyar doları ne yapacaksın? Yani insanlar 10 milyar Katar şeyhi veya şeyhası neyse ahbap ya onlar annesi Türkiye'nin cebine 10 milyar dolar koymuş falan değil. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla yani ama insanlar öyle zannediyor. İşte çökene kadar gidecek yani tamamen. İflas yani Lübnan mesela iflas etti. Arjantin iflas etti. Daha önce bunun başka örnekleri de var. Oraya doğru gidiyor işte hızla herhalde.
Biraz da
günü kurtarıyorlar. İşte Libya'dan 2 kuruş geliyor. Bir taraftan 3 kuruş geliyor falan. Yani bu asla sürdürülebilir bir şey değil ve kamu bankaları yani Halk Bankası, Ziraat ve Vakıf Bank çok zor durumda. Yani bunu bütün yabancı rating kuruluşları, kredi derecelendirme kuruluşları söylüyor. Bir de bütün bu ekonomi tartışmalarında aslında yani Türkiye'nin gerçek anlamda nerede olduğunu anlamak için dinleyicilere bir hatırlatmada bulunayım. CDS diye yani Türkiye'nin borcunun aldığı borcu geri öderken veya o borcu döndüren mali kuruluşların ödemek zorunda olduğu artı faiz CDS'tir bunun adı. Credit default yani verilen borcu geri ödeyememe riskinin faizidir bu. Çok yüksek Türkiye.
700 puana kadar dünyada, çıktı galiba.
Ne kadar?
700 puan. Evet 700 puanlara
çıktı,
kadar
çıktı. Şimdi 600'ler civarında dolaşıyor. Bu muazzam bir oluyor. Yani mesela Almanya'nınki 40. Ya o 0,040 demek zaten. 0,04 demek. Şimdi dolayısıyla yani muazzam bir oran bu. Yani verdiği faizin üzerine 6 puan daha ekliyor demek. Dolayısıyla yani onlara baksalar yeter. Yani ceplerinin nasıl, Türkiye'nin cebinin nasıl boşaldığını görmek için.
Bir de Cengiz Bey, biraz iç siyasete dönersek orada da bir sıkışma var. Arka planda birilerini belli adımlarla tehdit ediyor, parmak sallıyor. İşte Avrasyacı kanattan generaller tasfiye ediliyor. Son örneği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümemiral Cihat Yaycı oldu. Sonra istifaya zorlandı bir şekilde Yaycı. Daha önce de birkaç yine Avrasyacı general bu şekilde el çektirilmişti. MHP'nin tek başına iktidar söylemini içeren tweetleri, ardından düzeltmeler vesaire. Orada da bir sıkışma var galiba. Siyasette hareketlenecek mi yine bu?
Sanmıyorum. Yani sanmıyorum. Burada birbirine bağlı bir çıkar koalisyonu var. Ya bu çıkar koalisyonu bozulmaz kolay kolay. Yani bunun içinde CHP dahi var. Yani bir tek HDP yok aslında. Onun dışındaki herkes aslında saray koalisyonunun içinde bence. Yani ucundan kenarından alenen veya gizli gizli isteyerek veya istemeyerek işin içindeler. O yüzden de hiçbir şey olmaz vallahi. Yani bu Türkiye'de Yağma Hasan'ın böreği, işte herkes bundan nemalanıyor. Ve bu, yani bunlar son derece geçici, hiçbir yapısal değişikliğe yol açmayacak. Ve başında söylediğim gibi insanları meşgul etmek üzere neredeyse uydurulmuş eften püften itiş kakışlar, çekişmelerdir.
O zaman erken, yani. Erken seçimi de bu bağlamda yok, okuyabiliriz. Bir altyapısı yok, temeli yok yani.
Yok canım, yok ne erken seçimi. Yani. Ha şu erken seçim muhtemelen 2022'de olur. Yani bir yıl önce. O da Tayyip Erdoğan'ın, çünkü öyle olunca bir daha seçilebiliyor. Çünkü ya yani 2023'te normal olarak kendi aldığı karara göre iki kereden fazla seçilemiyor malum. Ama 2022'de yani 2023 Haziran'ından bir yıl önce erken seçimi tetiklerse o zaman bir 5 yıl daha ekliyor. Öyle öyle gidecek işte. Yani Putin gibi. O da ölene kadar Rusya'nın başında kalmayı hesaplıyor. Erdoğan da aynı şekilde. Yani Türkiye'de bugün Erdoğan'a ve rejime karşı çıkabilecek ciddi bir birleşik muhalefet yoktur. Var diyenler abesle iştigal ederler ve insanların kafalarını karıştırmaktan, onlara boş, anlamsız, mesnetsiz umutlar pazarlamaktan başka bir işe yaramazlar. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Böyle bir şey hakikaten yok çünkü. Böyle bir gerçek yok. Türkiye'nin gerçeği bu değil maalesef.
Peki AKP iktidara gelirken siz de biliyorsunuz sürekli askeri vesayet, darbeci zihniyet, işte askerin siyasete müdahalesi retoriğini kullanarak geldi. Ancak bugün tam tersi bir eğilim tartışılıyor. Sivil darbeyi tamamlamak üzere olan bir AKP Erdoğan portresi çiziliyor. Ne dersiniz? Böyle bir tamamlanma, sivil darbe hali durumu var mı?
Valla yani bugün Türkiye'de seçim müessesesi, seçim kurumu kalktı, artık seçimsiz yürüyeceğiz diye bir çıkış yapsa rejim, valla 3-5 kişi konuşur bunu 3-5 gün boyunca ve kimsenin umru olmaz. Yani hiç Türkiye'nin öyle bir önceliği yok. O yüzden istediğini yapar, yapıyor da zaten. Biraz mırın kırın ederler ama... Yani Türkiye seçimsiz de yoluna devam edebilir. Kaldı ki yani bu rejim o kadar çok hata yaptı ve o kadar çok gayri kanuni iş yaptı ki bu rejimin ayakta hesap vermeden gitmesi mümkün değil. Bu da tabii gitmeyeceği anlamına geliyor. Yani çok fazla, çok tehlikeli kendisi açısından. O yüzden herhalde Türkiye böyle önümüzdeki 10 yılları bu şekilde kotarmaya çalışacak. Kotaramayacak tabii. Dış politikadaki maceralar eninde sonunda Türkiye'nin başında patlayacak. Ve tabii ekonomi, yani çökmekte olan veya çökmüş olan, günü kurtarmaya çalışan ekonomi insanları iyice fakirleştirecek. Ha, bu fakirleşme sonucunda insanlar yeter artık deyip sokaklara dökülürler mi? Tek bilinmeyen o. Yani işte onun zaten hesapları yapılıyor. Yani o bir meczup kadın çıktı, biz 50 kişiyi götürürüz ailecek dedi. Ondan sonra başkaları daha önce
silahlı poz yani, veriyorlar, tehdit ediliyor
Sedat açık açık. Peker, tabii Sedat Peker işte kanlar oluk oluk akıtılacak dedi. O Osmanlı ocakları diye bir şey vardı. Yani Türkiye'de her üç yetişkin erkekten ikisinde silah var biliyorsun. O yüzden yani bu yani o ayaklanma veya o itirazlar da kolay olmaz. Ona da dikkat etmek lazım. Yani böyle bir tamamen ufuksuz, istikbalsiz bir şekilde ehvenişerlerle, yani işte CHP'li belediyelerle gün geçiriyor, vakit geçiriyor ve işte, yani mümkün olduğu kadar ayakta kalmaya çalışıyor toplumun muhalif kesimi. Malum çok acıklı tabii. Ama toplumlar maalesef hak ettikleri yönetimlerce yönetilirler. Türkiye'de bunun sarih, bariz örneklerinden bir tanesi maalesef.
Son olarak dış politikada zaten çoklu sorunlardan siz bahsettiniz. Suriye'de, Libya'da, ki Libya'da dengeler de değişmeye başladı deniliyor. İsterseniz orayla ilgili birazcık bilgi verir misiniz?
Deniliyor dedin, deniliyor. Tam da evet. Deniliyor. Evet. Şimdi şöyle, yani Bingazi Tobruk'taki iktidar, hükümet, çünkü orada da bir hükümet var, ülkenin neredeyse %90'ını elinde tutuyor. 1.760.000 kilometre kare bir ülkedir. Türkiye'nin iki mislinden fazla Libya. Bunun %90'ını kontrol ediyor Bingazi Tobruk hükümeti. Şu sırada, yani şu son 2-3 hafta içerisinde olup bitenler o hükümetin Trablusgarp kuşatmasını kırmak üzere atılmış adımlardı. Başarılı oldu birkaç tanesi. Tunus sınırını kontrol altına aldılar. Tarhuna adlı kente saldırdılar fakat maalesef beceremediler. Yani maalesef diyorum onlar açısından tabii. Türkiye bu operasyonları yönetiyor. 10 bin kadar Suriyeli ve diğer ülkelerden cihatçı ihraç etti. İhraç etmeye de devam ediyor. Günde 3 uçak kalktığı söyleniyor İstanbul'dan Libya'ya. Bu çıkmaz sokaktır bu. Yani Suriye gibi çıkmaz sokaktır. Yani Türkiye oradan alıp öbür tarafa koymaya çalışıyor. Eninde sonunda bu Covid aciliyeti bittikten sonra Rusya hadi bakalım 5 Mart mutabakatının taahhütlerini yerine getir diye Türkiye'nin önüne kağıdı koyacaktır. Dolayısıyla yani iç politikada neyse dış politikada da o. Yani Türkiye'nin rejimi her anlamda ceberutluk, saldırganlık üzerine kurulu bir rejim maalesef. Ya içeride ne kadar saldırgansa dışarıda da o kadar saldırgan aslında. İçeride ne kadar hukuk tanımıyorsa dışarıda da o kadar hukuk tanımıyor. İçeride ne kadar müsrifse dışarıda da o kadar müsrif. Yani böyle bir yönetimin, böyle bir ülkenin sürdürülebilir olması günümüzün şartlarında, hele Covid sonrası dünyada, yani virüs sonrası dünyada asla ve kata mümkün değil.
Peki Cengiz Bey, Yunanistan'la yine bir şey yaşanıyor. Bir bataklık işgali.
Onun parçası.
Nedir orada durum tam olarak?
Şimdi o ta 1926'lardan kalma bir sınır düzeltme anlaşması ile ilgili. Anlaşılan o ki Türkiye tarafı o gidip gelen bir sınır var orada. Çünkü Meriç akınca orada adacık oluşuyor falan, ufacık bir yer ama bir hektar aşağı yukarı yani. Ama anlaşılan o ki Türkiye onu dahil etmiş topraklarına. Yunanistan da bunun mümkün olmadığını dile getiriyor. Başka bir sorun daha var. Bu Akkuyu'da artık herkesin unuttuğu, çevreciler dahil maalesef, bu Akkuyu son derece tehlikeli. O Rosatom, Rus şirketinin yaptığı nükleer santralle ilgili bir sorusu vardı Yunan dışişlerinin geçen hafta sonu içerisinde. Cevap da iyi vermedi tabii Ankara. Çünkü şunu söylüyorlar, yani o santral son derece yanlış bir yere yapılıyor. Tehlikeli, sismik bölge orası. Bunu biz söylemiyoruz, sizin adamlarınız da söylüyor. Dolayısıyla bu İstanbul'dan önce Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı ilgilendiriyor. Ne yapıyorsunuz diye soru soruyor, cevap dahi vermiyorlar. Ege uçuşları günde her gün artık rutin diyor zaten dışişleri. Biz diyor her gün uçuyoruz zaten, ne var bunda diyor. O uçuşların her bir uçuşun bir fiyatı var yani. O öpücükle kalkmıyor uçaklar malum. Yani böyle bir saldırganlık, böyle bir gunboat diplomasi dediğimiz ilmi siyasette, yani kruvazör diplomasisi, bombalama üzerine kurulu, yani hep güç gösterisi üzerine kurulu, içeride neyse dışarıda da o, dediğim gibi ceberut, saldırgan, tehditkar bir ülke ve o ülkenin hakikaten zavallı halkı yani.
Peki Cengiz Bey, bu haftanın konularını genel hatlarıyla değerlendirdiniz.
Bir ufuk turu yaptık.
Evet, bir ufuk turu oldu. O zaman haftaya yeniden tamam. Belki aynı, belki farklı konularla görüşmek dileğiyle.
İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.